Ayrım 2.
Okul denilen yer camiye bitişik bir odacıktan ibaretti. Bu odada camiye gidenler oturur, köye gelen konuklar yatar, sabahtan öğleye kadar da öğrenciler okurdu. Adına da okul değil, mescit derlerdi. Okulda ilk dikkatimi çeken duvarlarda asılı falaka ile geldi gitti tahtası olurdu. İlk sene yalnız Elif ve Cüz'ü okuduk. Ebced'e varınca öğretmene yemek ve armağan verilirdi. Fergab ve Yasin surelerine gelince öğretmene gene yemek ve armağan sunulurdu. Kur'an hatmedilince o zamanın adet ve töresine göre öğretmene özel olarak don, gömlek, mintan gönderilirdi. Zengin fakir herkes bu yollara uymak zorundaydı. Kur'an'ı hatmedenlere mızraklı ilmihal ve şurutüsü sala gibi kitaplar ezberletilirdi. Bu kitaptaki yazıları sadece ezberlemekle yükümlüydük. Öğretmen dinler ama açıklamazdı. Zaten kendisi de böyle bir okulu bitirmiş olduğu için açıklayamazdı. Yukarıda saydığım derslerden başka rik'a ile yazılmış inşa okunur, şöyle böyle kara cümle öğrenirdik. Ben de böylece Kur'an'ı hatmedip mızraklı ilmihal de ezberledikten sonra 6 yaşında o zamanın pek büyük bir ayrıcalığı olan hafızlığa başladım. 2 yıl binbir işkence ile Kur'an'ı ezberleyip 8 yaşında törenle hıfzımı dinlettim. Böylece de ilkokulu bitirmiş oldum. Bir çocuk okula yeni başlayacağı zaman okulun eski öğrencileri yeni öğrencinin evine gelir, sıra olurlar. Öndeki 2 öğrenci yüksek sesle ilahi okur, arkadakiler de gene yüksek sesle amin çağırarak öğrenciyi okula götürürlerdi. Anne ve baba beraber okula gider ve öğretmene eti senin kemiği benim diyerek çocuğu teslim ederlerdi. Okula kayıt kabul diye bir şey yoktu. Yürüyebilen her çocuk okula giderdi. Okulda yoklama falan yapılmazdı. Öğretmen bütün çocukları tanır, gelmeyen olursa babasına haber verirdi. Öğretmen çoğunlukla aynı köyden olur, tarlasını işler ve çocukları öğleye kadar okuturdu. Yazın tatil yoktu. Öğretmen aynı köyden değilse yemeğini köylü sırayla okula götürürdü. Öğretmen ayrıca köyde cenazeleri yıkar, namazı kıldırır, cuma hutbelerini okurdu. Öğretim bir program ve yönetmeliğe tabi değildi. Büyük öğrenciler küçüklere kalfa tayin ettirilir, onlara derslerini öğretirlerdi. Öğretmen öğrencinin derslerini teker teker dinler, onlara yeni ders verirdi. Sınıfta 50-60 öğrenci bir hasırın üzerine karışık olarak oturur, öğretmen de bir köşede postun üstünde yer alırdı. Öğretmenin önünde bir rahlesi ve yanlarında odanın her köşesine uzanacak sırığı ve küçük sopaları vardı. Okulda hatim yapmış öğrenci yazı yazmaya da başlardı. Öğretmen Rabbi Yesir suresini her öğrencinin kağıdına yazar, biz de bu yazıyı günlerce kopya eder dururduk. Öğretmen bir öğrencinin dersini dinlerken diğer öğrencilerin hepsi birden yüksek sesle ve name ile derslerini çalışırlardı. Öğrenci bağırarak çalışmaktan yorulup sesi azalınca öğretmen hemen uzun sırığı alır, oturduğu yerden öğrencinin başına boydan boya indirirdi. Haklı haksız ayırmazdı. Sırığı yiyen öğrenci gene bir süre hep beraber yüksek sesle çalışırdı. Öğretmenin önüne gidip rahlede ders okuyan öğrenci dersini yapmamışsa ya da bir suç işlemişse falakaya yatırılır, ayaklarının altı insafsızca dövülürdü. Falaka 1 metre uzunluğunda, bilek kalınlığında yuvarlak bir araçtı. Ortası 30 santim aralıklarla delinmiş, bu deliklere kalınca bir ip takılmıştı. Falakaya konacak öğrenci yere yatırılıp iki ayağı bu iplere geçirilir, uzun sopanın iki ucundan iki öğrenci tutar, sopayı bükerler, ayaklar iyice sıkışır, sonra sopa ile birlikte ayaklar yukarıya kaldırılır. Tabanların altını değnekle döverlerdi. Bu falaka cezası kızlara da verilirdi. Yalnız falaka onların eline takılırdı. Okulumuzda vakit cetveli yoktu. Ders arası ve oyun nedir bilmezdik. Dışarı çıkmak isteyen öğrenci geldi gitti tahtasına göre öğretmenden izin ister, öğretmen izin verirse dışarı çıkardı. Çişi gelip çıkmak isteyen öğrencilerden dersini iyi belleyememiş ya da bir kabahat yapmış olanlara öğretmenin izin vermediği olurdu. Çok sıkışan çocukların dershanede çişlerini yapmaları, bu yüzden dayak yemeleri görülen hallerdendi. Hayret ettiğim bir nokta abdestim var diyen çocukların fazlalığıydı. Sonra farkına vardım ki bu bahane ile çocuklar dershanede denilen bu cehennemden kurtulmak, açık havaya kavuşmak istiyorlardı. Bizim okulumuzda şimdiki gibi kağıt, kalem, defter yoktu. Kalın, parlak, meşk denilen bir kağıda öğretmenin yazdıklarını aynen kopya ederdik. Öğretmen yazdıklarımızı düzeltince meşkin mürekkebini dilimizle yalar, temizler ve tekrar yazmaya devam ederdik. Kitaplarımızda hiç resim olmazdı. Resme can vermek gerektiği şeklinde bir inanca sahiptik. Bazen öğretmenden saklı tahta parçalarını üst üste kömürle resimler yapardık. Fakat o bunları görürse cezası falakaya çekilmekti. Öğretmen köy halkı tarafından tutulurdu. Benim köyümde büyük babalarımdan biri köy adına 150 lira sağlayarak vakfetmişler. Bu parayı köy idare kurulu faizle isteyenlere verir, öğretmenin maaşı bu faizden ödenirdi. Vakfı olmayan köylerde öğretmenin maaşını köylü kendisi öderdi. Dipnot 8. Tonguç İsmail Hakkı. Eğitim yoluyla canlandırılacak köy. İstanbul 1947. Sayfa 152. 2. basılış. 2. Medreseler. Medreseler Müslümanlığın eğitim kurumlarıdır. İlk medrese Hicret'in 2. yüzyılında açılmış, Fatimiler devrinde yapılan Şii propagandasını önlemek isteği bunların yayılmasını sağlamıştır. Dipnot 9. Tritton, A.S. Materials on Muslim Education in the Middle Age. London, 1957. Page 102-103. Osmanlılara medreseler Selçuklar yoluyla geçmiştir. İznik ve Bursa'da kurulan ilk Osmanlı medreseleri, binaları ve eğitim-öğretim yöntemleri bakımından Selçuk medreselerinin de devamından başka bir şey değildir. Dipnot 10. Adı var A. Adnan. Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul, 1943. Cilt 1, sayfa 2. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde medreseler gelişmelerinin en yüksek noktasına varmışlardır. Yabancı dil bilen, Yunan felsefesini ve tarihini okumayı seven, farklı din ve mezheplere bağlı insanları koruyan, onların tartışmalarını dinleyecek kadar geniş görüşlü bir padişah olan Fatih, Osmanlı'nın ilk önemli medresesini kurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu medrese aslında bir birimler bütünüydü. Onun içinde bir cami, yüksek dereceli 8 medrese, medrese-i semaniye, daha aşağı dereceden 8 medrese, tetinme medresesi, konuklar evi, misafirhane ve bir sağlık yurdu, şifahane vardı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566, büyüyen ordusunun isteklerini karşılamak için tıp ve matematik bölümleri de ekleyerek kendi adını taşıyan medreseleri kurdu. Osmanlı ileri gelenleri cami ile birlikte medrese kurmak geleneğine bağlı kaldılar. Böylece imparatorluğun büyük merkezleri, bazı büyük kasabalar, hatta bazı köyler medreselerle donandı. 1824 yılında yalnız İstanbul'daki medreselerin sayısı 350'yi buluyordu. Dipnot 11. Ergin, sayfa 115. İzmir'de 27, Aydın vilayetinde 442 medrese kurulmuştu. Dipnot 12. M. Cevdet, Terbiyemizde Buhran, sayfa 329. 17. yüzyıldan başlayarak imparatorluğun bütün sosyal kurumlarıyla birlikte medreselerde de çöküntü başladı. 20. yüzyılda medreseleri yenileştirmek ve düzeltmek için çeşitli reform girişimleri oldu. Nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile birlikte medreseler kapandılar. Medreseler bir yandan daha yüksek öğretime hazırlayan, bir yandan da öğrencilerine yüksek öğretim ve eğitim veren okullardı. Medreselerin en yüksek derecesi Sahın ve Süleymaniye medreseleriydi. Buralara kadar yükselen öğrenci, hazırlayıcı görev yapan, iptidai hariç ve iptidai dahil gibi basamakları başarıyla geçmeliydi. Bu iki hazırlayıcı medresenin öğrencilerine softa, yüksek kısımdakilerine danışment adı veriliyordu. Medreseler parasız ve yatılı okullardı. Medrese öğrencilerine yalnız barınak sağlamakla kalmıyor, onların giyecek ve yiyecek gibi gereksinimlerini karşılıyordu. Çok defa ufak tefek masrafları için de cep harcı da verebiliyordu. Medrese kuranlar tıpkı Sıbyan mekteplerinde olduğu gibi okula kaç öğrenci alınacağını, bunlara ne yiyecek verileceğini, harçlıklarına ne kadar olacağını kararlaştırabilirdi. Vakıfnameler medrese hocalarının alacağı maaşları da derece derece belirtirdi. Bu giderler medreseye bağışlanan vakfın gelirinden karşılanıyordu. Vakıf gelirlerinin yetmediği hallerde imaret gibi sosyal yardım kurumları öğrencilerin geçimini ve barındırılmasını üzerine alıyordu. Bu eğitim sistemi medresede okumayı ve varlıklı ailelerin bir ayrıcalığı olmaktan çıkarmıştı. Fakir çocuklara da yüksek öğretim yolları açmıştı. Esir ailelerinin ikinci kuşaktan çocukları, askerlerin ve sarayda çalışanların çocukları okullar yolu ile ulema arasına katılabiliyordu. İmparatorluk çapında yaygın olmasa da eğitim ücretsizdi ve vakıf gelirleriyle besleniyordu. Böylece fakir olan yetenekli öğrenciler ulema sınıfının merdivenlerinden çıkarak en yüksek makamlara ulaşabiliyorlardı. Dipnot 13. Lewis Bernard. Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire. 1963. University of Oklahoma Press. Page 151. Medrese öğretmenliğinin toplum içindeki yeri önemliydi. Gündelikleri 40 akçeye kadar çıkan medrese öğretmenleri, müderrisler vardı. Bunlara derslerde muid denilen asistanlar yardım ederdi. Müderrisin verdiği dersleri daha aşağı kademedeki öğrencilere aktarmak bu muidlerin ödeviydi. Bunlar da maaşa bağlıydılar. Müderrislerin özel kılıkları vardı. Müderrisliğin en yüksek derecesini San ve Süleymaniye medreselerinde öğretmenlik yaparak meydana getiriyordu. Bu dereceye yükselebilmek için hazırlayıcı medreselerde öğretmenlik yapmak gerekirdi. Öğrenimde en önemli yeri Arapça tutuyordu. Daha ilk medreselerden başlayarak son devirlere gelene kadar medreselerin ilim dili Arapça olarak kalmıştır. Ana dil olan Türkçe medreselerde yer almıyordu. Derslerin hemen hepsine din bilgileri okutulurdu. Bunlar Kur'an, tefsir ve şer, Arapça gramer, sarf ve naf, isagoçi, lojik, fıkıh, kelam ve hadis gibi derslerdi. Bu dersler basitten başlayarak Süleymaniye medreselerinin en yüksek bölümlerine dek bir sıra güdülerek okutuluyordu. Bunların yanına özellikle medreselerin kurulduğu yıllarda tıp, matematik ve astronomi gibi bilimler de medrese programlarında yer alıyordu. Ama medreseler bunların okutulmasında da skolastik metodu kullanıyordu. Hem Rönesans'ın hem de Arap, ilim ve felsefesinin doğmasında payı olan Yunan ve Latin kaynaklarına inip serbest düşünce ve araştırmaya değer vereceklerine medreseler, Arap bilginlerinin eserlerinin özetlerini ya da şerhlerini okumakla yetiniyorlardı. Üstadının yanlış yapabileceğini düşünülmeden El-Biruni 973-1050, İbn-i Sina 980-1037, El-Harizmi 9. yüzyıl, Müslüman uygarlığının yetiştirdiği büyük matematik, astronomi, coğrafya ve felsefe bilginleri gibi bilginlerin sözünden hükümler çıkarılıyor ve bunları tekrarlamanın gerçekten ilim yapmak olduğu sanılıyordu. Böyle olduğu halde 17. yüzyıla kadar Osmanlı medreselerinde sınırlı bir tartışma serbestliği ve hoşgörü tutunabilmiştir. Bu yüzden medreseler bazı değerli alimler yetiştirmiştir. Dipnot 14. Mahmudur Rumi, ölüm 1350. Hamza el-Fenari 1432-1351. Kadızade Rumi 1337-1412. Hacı Paşa, Celaleddin Hızır, ölümü 1417 gibi. Daha sonraları medreselerden yetişen Katip Celebi, İbni Kemal, Gelenbevi İsmail Efendi gibi bilginler ise yetişmelerini özel gayretlerine borçludurlar. Adı var A. Osmanlı Türklerinde İlim, sayfa 215. 17. yüzyıldan başlayarak medreseler bütün müsbet bilimleri içinden atmış, İslami nasların körü körüne tekrarcısı duruma düşmüştür. Serbest tartışmaya, düşünce özgürlüğüne, gözlem ve deneye yönelen her ders ve her öğretmen medreseden sürülüp çıkarılmıştır. Küfür, felsefiyat gibi silahlar düşünce özgürlüğünün her yerde yolunu kesmeye başlamıştır. 1577 tarihinde değerli astronom Takiyeddin Mısri tarafından kurulan Razathane bile Şeyhülislam'ın bir fetvasıyla yıkılmaktan yakasını kurtaramamıştır. Fetva şöyle diyordu: "Rasat yapmaya kalkmak uğursuzluk getirir. Küstahlık edip göklerin sırlarını keşfetmeye çalışmak felaket getirir. Hangi ülkede buna girişildiyse orası mamur iken harap olmuştur." Dipnot 15. N. Gökdoğan, Türk Astronomi Tarihine Bir Bakış. Tanzimat, İstanbul, Marif Matbaası, 1940, sayfa 470. Bundan sonra medreseler çöküş devrine girmiştir. Müderrislik hiçbir değer aramadan verilen bir rütbe halini almış, babadan oğula geçer olmuş, içinde ders bile okutulmayan yıkık binalara müderris tayin edilmeye başlanmıştır. Çeşitli bilim rütbeleri, ulema çocukları için bir ayrıcalık haline gelmiştir. Daha doğdukları gün, çeşitli rütbeler alan bir beşik uleması sınıfı türemiştir. Zengin kimselerin çocuklarına okuyup yazmaları olmasa bile icazetler verilmiş, sıraları geldikçe kadı ve müftü olarak derece derece kolaylıkla yükselmişlerdir. Sınav ve eleme yalnız fakir çocuklarına kalmış, böyleleri rüüs alsalar bile ömürlerinin birkaç kuruş maaşa geçirmek zorunda kalmışlardır. Matematik ve biyoloji gibi bilimlerin medreselerde adı bile unutulmuş, hadis ve tefsir gibi İslami dersler bile yerlerini kuru ve anlamsız tartışmalara ve çekişmelere bırakmıştır. II. Abdülhamit 1876-1909 devrinde çıkarılan bir kanunla medrese öğrencileri askerlik yapmaktan da affedilince buralar tam bir asker kaçağı yuvası haline almıştır. Böylece bilgisizlik ve gerilik ocağı haline gelen medreseler her yeni fikrin küfürdür diye karşısına çıkmışlar, diktatörlüğün ve bağnazlığın destekleyicileri haline gelmişler, ordudan destek buldukça isyanlar ve kazan kaldırmalar kışkırtarak vezirlerin ve padişahların başını yemişlerdir. Ziya Paşa 1868'de bu kurumlar için düşündüklerini şöyle özetliyordu: "Çocuk mahalle okulunu bitirinceye kadar 13-14 yaşlarına gelir. O vakit akrabası onu ilim öğrenimine verirler. Eline bir sarf cümlesi tutuşturarak cami derslerinden birine oturturlar. NASA'ya Yansur'u da başlar, binaya çıkıp 35 babı sayar." Ziya Paşa bu derslerin anlaşılmadığını ve anlamsızlıklarını belirttikten sonra diyor ki: "Böylece vakitlerini kaybedenlere bir Arapça gazete verilse, sözlüğe başvurarak saatlerce okuyup düşünmeden anlam çıkaramazlar. Fıkıh ilminden bir mesele sorulsa cevap veremezler. Akaid üzerine bir bahse girişilse, bağnazlık siperini ellerine alıp rakiplerinin her sözünü kafirlikle suçlarlar. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin anlamı sorulsa, Beyzavi'ye başvurma yolunu gösterirler. Politikadan söz açılsa, dünyada İngiltere, Amerika, Japonya ve Fas gibi memleketler olduğunu bilmezler. Ahbaplarından birine bir Türkçe mektup yazmak gerekse, şuna buna yalvarırlar. Bu zatların şunca yıllar emek ve ömür sarf ettikleri böyle bir semere için midir? Bu ömre, bu emeklere yazık değil mi? Bu devlete, bu millete, bu mülke acınmaz mı? Dipnot 16. Londra'da neşredilen Hürriyet Gazetesi'nin 27 Temmuz 1868 tarihli sayısından naklen Sungu İhsan, Tevhidi Tedrisat, Türk Tarih Kurumu, Belleten Sayı 78-1938, sayfa 413. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan 20. yüzyılın başlarına kadar memleketin bilim ve yargı hayatına medreseler egemen olmuşlardır. Yargının en yüksek makamı olan Şeyhülislamlık ve daha aşağılara doğru kadılık, müftülük, naipliklere sadece medreseler atanmıştır. Her dereceden öğretmenleri de gene medreseler yetiştirmiştir. Böylece memleketin okur-yazar sınıfı, ulema gerek öğretim gerek eğitim bakımından medrese biçimlendiriyordu. Şeyhülislamların yetkileri siyasi iktidarı kontrol edecek kadar büyüktü. Bir Şeyhülislam fetvası padişahların tahttan indirilmesi için gerekli hukuki dayanağı sağlayabiliyordu. İmparatorluğun çöküş devrinde siyasi iktidar zayıf buldukça Şeyhülislamlar da bu yetkilerini bazen pek sudan sebeplerle kullanmışlardır. Medreseler eğitimde gözlem ve deneye yer vermemek, skolastiği uzun yıllar sürdürmek, fikir ve düşünce özgürlüğüne kapılarını kapamak, pozitif ilimleri programa almamakla Osmanlı toplumunda çok olumsuz etkiler yapmıştır. Yeni ve sağlıklı gelişmelerini önlemiştir. Ama medreseler, dini yaymak, din bilginlerini pekiştirmek, çeşitli Müslüman toplumlarından bir Muhammed ümmeti yoğurmak olan kendi eğitim görevlerinde pek başarılı kurumlar olmuştur. Bu başarı medreselerin, toplumun öteki kuruluşlarıyla aynı yönde el ele çalışmasından doğmuştur. Toplumun hukuk gibi, siyasi iktidar gibi, sanat ve edebiyat, hatta ekonomi gibi kurumlarına İslamiyet yön vermiş ve medreseyi eğitim amacında yalnız bırakmamıştır. Çocuk anasından doğar doğmaz kulağını Tanrı'nın ve Peygamber'in adını okuyarak başlayan tek yönlü bir dini etki, onun hayatı boyunca camide, sokakta, okulda, ailede, hukuk sisteminde ve giderek devletin elinde art arda devam etmiştir. Ancak kişi mezara girince sona eren bu çok yönlü eğitim ve öğretim İslamiyet'in yayılmasında ve medresenin büyük bir etkiye sahip olmasında en büyük rolü oynamıştır. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nda medresenin etkisi köklü olmuş, Türkiye Cumhuriyeti bile uzun yıllar bu etkiyi yok edememiştir. Burada medreselerin çok defa araştırmacılar tarafından dilencilik sayılarak kötülenen bir özelliğinden söz etmek istiyoruz. Medrese öğrencileri her yılın Ramazan ayında köylere dağılırlar ve bir aylarını köylüye namaz kıldırmak, vaaz ve nasihat eylemekle geçirirlerdi. Cer adı verilen bu yolla aydın sınıfın ve medresenin görüşleri eğitimden yoksun kalan küçük merkezlere aktarılabiliyordu. Medrese okulu ve öğretmeni bulunmayan köy halkının eğitimine ve öğretimine biçim verebilmek için bu bir aydan faydalanıyordu. Böylece aydınla okur yazar olmayanların bilgileri, duyguları ve dünya görüşleri arasında bir köprü kuruluyordu. Bu bir ay öğrenci için pek değerli bir uygulama yerine geçiyordu. Öğrenci böylece kitaptan ve kuramsal bilgiden sıyrılıyor, yarın eğitimine görev alacağı halkın karşısına çıkıyordu. Öğrencinin bakımı, beslenmesi, kazancı bu bir aydaki başarısının derecesine bağlıydı. Köylü hizmetine gelen öğrenciyi barındırıyor, ona yatacak yer buluyor, imece ile yiyeceğini sağlıyor, evinin işini görüyor, köyü terk ederken de hizmetinden memnun kaldığı ölçüde cebine harçlık koymayı ya da heybesini ve torbasını doldurmayı unutmuyordu. Bu yolda eğitim giderlerinin bir kısmını karşılayan medrese öğrencileri vardı. Köylüyü öğrenciyi beslemeye, ona bakmaya zorlayan hiçbir kanun yoktu. O, bu işi ayağına kadar gelen aydının hizmetine karşılık gönüllü olarak yapıyordu. Cer adı verilen bu yolun bugün bile örnek alınacak kadar iyi düşünülmüş olduğu ve memleketin gerçeklerine uyduğu görülmektedir. 3. Saray okulları, Mektebe Enderun. Saray okulları yalnız devleti idare eden yüksek dereceli asker-sivil kadroyu yetiştirmeleri bakımından değil, işle eğitimi birleştiren yöntemleri bakımından da üzerinde durulacak eğitim kurumlarıdır. İlk Enderun okulunu kendi sarayın çoğalan iç işlerini karşılamak için Fatih Mehmet kurmuştur. Ondan önce de Osmanlı saraylarında bazı memurlara cündilik, ata iyi binme, kemankeşlik gibi savaş sanatlarının öğretildiği bilinmektedir. Dipnot 17. Enderun Mektebi Tarihi, Baykal İsmail Hakkı, İstanbul 1953, sayfa 6. Ama bu hizmetleri görecek kimselerin saray içinde kurulmuş özel bir okulda yetiştirilmeye başlanması Fatih devrinde olmuştur. Enderun Okulu, Hristiyan Osmanlı tabasının çocuklarını ve harp eserlerini imparatorluk hizmetleri için eğitmek ve okutmak esasına göre kurulmuştu. Şeriat, harp esirlerinin beşte birini Osmanlı Sultanı'nın kişisel payı olarak kabul ediyordu. Bu esirlerden gerekli koşullara uygun olanlar Enderun Okulu'na öğrenci olarak kabul edilirdi. Bunlara devşirme yoluyla toplayan Hristiyan çocukları da katılır, Enderun Okulu'nun öğrencileri bu iki bölümden oluşurdu. Harp esirlerini eğitip devlet hizmetinde kullanmak yolu Osmanlılardan önce de biliniyordu. Moğollar, Memluklar ve Abbasiler bu kaynaktan alıp yetiştirdikleri kimseleri askerlikte ve başka hizmetlerde kullanmışlardı. Selçuklu vezirlerinden Nizamülmülk'ün Bağdat'ta kurduğu Nizamiye Medresesi'nin Fatih'in kurduğu Enderun Okulu üzerinde etkileri olduğu görülüyor. Bizanslarda da buna benzeyen okulların varlığı bilinmektedir. Ama Fatih'in kurduğu okullar bunlardan kopya edilmeyen kendine özgü Osmanlı kurumları olmuştur. Bu okullarda yetişenler Osmanlı idaresini iyi olsun, kötü olsun büyük ölçüde etkilemişlerdir. O kadar ki bazı yabancı tarihçiler Osmanlı İmparatorluğu'nun bunca yüzyıl ayakta kalmasını ona Enderun okulları kanalıyla eklenen Hristiyan kanına bağlamışlar, Türk araştırmacılar ise kapı kulları yetiştiren bu okulları çöküşün nedenleri arasında görmüşlerdir. Enderun okullarının imparatorluğun öteki eğitim kurumlarında bulunmayan bazı özellikleri vardır. Hangi kaynaktan alınırsa alınsın öğrenciler Hristiyan ailelerinin çocukları idi ve özellikle Balkan memleketleri halkından seçilirdi. Okula alınacak çocuklar titiz bir elemeden geçirilirdi. Bu seçimde bugün de bilgi ölçmede kullanılan yöntemler kullanılır, en yetenekli, en sağlam yapılı çocuklar ayrılarak okula yollanırdı. Çocuğun boyu, posu, yakışıklılığı bile bu elemede göz önünde tutulurdu. Dipnot 18. Miller Barnett, The Palace School of Mohammed the Conqueror, Cambridge, Harvard University Press, 1941, page 14. Enderun okulları, 5'i hazırlayıcı, 4'ü meslek eğitim verici, 9 oda olarak örgütlenmişti. Bu iki grup hem ayrı eğitim birimleriydi, hem de beraberce bir okul bütününü meydana getiriyorlardı. Hazırlayıcı odalardan 3'ü sarayın dışına bulunuyordu. Bunlar Edirne, Galatasaray ve İbrahim Paşa okullarıydı. Bunların ödevi küçük ve büyük oda denilen yukarı kısmı öğrenci hazırlamaktı. Küçük ve büyük odalarda öğrenciye meslek eğitimi veren 3 odaya öğrenci veriyordu. Bu odalar Seferli Oda, Kiler Odası ve Hazine Odasıydı. Bu 3 odayı başarıyla bitirenler padişahın özel işlerini gören has odaya alınırdı. Enderun okulunda öğretim ve eğitim 14 yıl kadar sürüyordu. Bunun 7-8 yılı hazırlayıcı okullarda geçerdi. Küçük ve büyük odalara bundan sonra girilebilirdi. Okullarda Türkçe, Arapça, Farsça, Türk ve İran edebiyatı, Kur'an, Şerh, İslam teolojisi, Türk tarihi, müzik, aritmetik ve geometri okutuluyordu. Bunlardan müzik, aritmetik ve geometri medrese programlarında yer almayan derslerdi. Enderun okullarında spor pek önemli bir yer tutuyordu. Öğrencinin vücut sağlamlığı, çoğu ata yadigarı olan ok atmak, güreş, cirit, yük taşıma, ağırlık kaldırma gibi sporlarla geliştiriliyordu. Zaten seçilerek alınan öğrenciler dikkatli bir beden eğitiminden sonra iyice pişiyorlar, vücutlarının sağlamlığı ve güzelliği hiçbir okulda görülmemiş bir şekilde gelişiyordu. O kadar ki Enderun okulu öğrencileri sağlam yapısı, güzel yüzü ve temiz elbiseleriyle İstanbul sokaklarında hemen tanınır ve saygı uyandırır olmuşlardı. Batı dünyasının zihninde yer alan güçlü ve yakışıklı Osmanlı Paşası, Enderun okulunu bitirip devlet hizmetine giren öğrencilerden kaynaklanmıştır. Meslek eğitimi küçük ve büyük odadan sonra başlıyordu. Buraya gelen öğrenci teorik dersleri yeteri kadar öğrenmiş sayılıyordu. Okullarda verilen meslek dersleri dikiş dikmek, süsleme sanatları, tesipçilik, deri işleri, kürekçilik, kayıkçılık, okçuluk, tüfek yapımı ve tamirciliği, güzel yazı yazma, hattatlık, ahçılık ve kuyumculuktu.